Kitabın adı Kamu Kurumları Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Yazan Tugay Fırat, A. Şükrü Tarakçıoğlu. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. Üçüncü kaset B100'ü. Sayfa 83. Doğrudan veya Cumhurbaşkanı'nın iadesi üzerine meclis üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halk oyuna sunulabilir. Halk oylamasına sunulmayan anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler resmi gazetede yayımlanır. Halk oyuna sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için halk oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabulü oyu olması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında bu kanunun halk oylamasına sunulması halinde anayasanın değiştirilen hükümlerinden hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağı da karara bağlanır. Halk oylamasına milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır. 2. Başlangıç ve kenar başlıklar. Madde 176. Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı anayasa metnine dahildir. Madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar anayasa metninden sayılmaz. 3. Anayasanın yürürlüğe girmesi. Madde 177. Bu anayasa halk oylaması sonucu kabul edilip resmi gazetede yayımlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur ve aşağıda gösterilen istisnalar ile bu istisnaların yürürlüğe girmesine ait hükümler dışında bütünüyle yürürlüğe girer. A. İkinci kısım ikinci bölümdeki kişi hürriyeti ve güvenliği, basın ve yayımla ilgili hükümler, toplantı, hak ve hürriyetleri. Üçüncü bölümdeki çalışma ile ilgili hükümler, toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokaf ile ilgili hükümler. Bu hükümler yeni kanunları çıkarıldığında veya mevcut kanunlarda değişiklik yapıldığında ve herhalde en geç Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başladığında yürürlüğe girer. Ancak bu hükümler yürürlüğe girinceye kadar mevcut kanunlar ve Milli Güvenlik Konseyi'nin bildiri ve kararları uygulanır. B. İkinci kısımdaki siyasi faaliyette bulunma hakları ile siyasi partilerle ilgili hükümler, bunlara dayalı olarak yeniden hazırlanacak siyasi partiler kanununun seçme ve seçilme hakkı ise yine bu hükümlere dayalı olarak hazırlanacak seçim kanununun yayınlanması ile yürürlüğe girer. C. Üçüncü kısımdaki yasama ile ilgili hükümler. Bu hükümler ilk milletvekili genel seçimin sonucunun ilanı ile birlikte yürürlüğe girer. Ancak bu bölümdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı kurucu meclis hakkında kanun hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başlayıncaya kadar Milli Güvenlik Konseyi'nce yerine getirilir. D. Üçüncü kısımdaki Cumhurbaşkanı başlığı altındaki görev ve yetkileri ile Devlet Denetleme Kurulu, Bakanlar Kurulu başlığı altındaki tüzükler, Milli Savunma, Olağanüstü Yönetim Usulleri, İdari başlığı altındaki mahalli idareler ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu hariç diğer hükümler ve devlet güvenlik mahkemeleri hariç yargıya ilişkin bütün hükümler anayasanın halk oylaması sonucunda kabulünün resmi gazetede ilanı ile birlikte yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na ait yürürlüğe girmeyen hükümler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göreve başlaması ile mahalli idareler ile devlet güvenlik mahkemelerine ilişkin hükümler ise ilgili kanunların yayımlanması ile yürürlüğe girer. E. Anayasanın halk oylaması sonucu kabulünün ilanı ile birlikte yürürlüğe girecek hükümleri ve mevcut ve kurulacak kurum, kuruluş ve kurullar için yeniden kanun yapılması veya mevcut kanunlarda değişiklik yapılması gerekiyorsa, bunlara ilişkin işlemler mevcut kanunların anayasaya aykırı olmayan hükümleri veya doğrudan anayasa hükümleri anayasanın 11. maddesi gereğince uygulanır. F. Kesin hesap kanunu tasarılarının görüşülme usulünü düzenleyen 164. maddenin 2. fıkrası hükmü 1984 yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Anayasa özeti. Anayasa, devletin temel yapılarını ve bunların işleyiş kurallarını gösteren, çıkarılacak yasaların uymak zorunda oldukları ilkeleri belirleyen, vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ana metindir. Anayasa, devlete vatandaşlık bağlı bulunan tüm bireylerin ortak iradesini yansıtır. Ancak bu noktaya adım adım gelinmiştir. Gelişmenin yönü, devletin temel yapıların oluşturma noktasından vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alma hedefine doğru olmuştur. Bizim ilk anayasamız 1876 tarihini taşır. Uygulanamayan bu anayasanın ardından 1980 yılında yeni bir anayasamız oldu. Bunlar, padişahın mutlak iradesini denetim altına alma amacıyla çıkarılmış olmakla birlikte, daha çok devletin esas yapısını belirlemeye yönelik yasalardı. Nitekim isimleri de Kanun-ı Esasi, Esas Yasa, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Esas Teşkilat Yasası idi. 1921 ve 1924 yılında kabul ettiğimiz anayasalarda bu adları taşıyorlardı. Fakat vatandaşların ortak iradesini yansıtma anlamında daha ileri aşamaları temsil ediyorlardı. 1961 yılında benimsediğimiz anayasa bu yönde atılmış bir başka önemli adımdır. Şimdiki anayasamızı 7 Kasım 1982 tarihinde kabul ettik. Bu anayasamızın bazı maddeleri sonraki yıllarda değiştirilmiştir. 1982 Anayasası'nın sistematiği. 1982 Anayasası'nı şu başlıklar altında inceleyebiliriz. 1. Birinci kısım, başlangıç. 2. İkinci kısım, genel esaslar, temel haklar ve ödevler. 1. Birinci bölüm, genel hükümler. 2. İkinci bölüm, kişinin hakları ve ödevleri. 3. Üçüncü bölüm, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. 4. Dördüncü bölüm, siyasi haklar ve ödevler. 3. Üçüncü kısım, Cumhuriyet'in temel organları. 1. Birinci bölüm, yasama. 2. İkinci bölüm, yürütme. 3. Üçüncü bölüm, yargı. 4. Dördüncü kısım, mali ve ekonomik hükümler. 1. Birinci bölüm, mali hükümler. 2. İkinci bölüm, ekonomik hükümler. Başlangıç hükümleri neyi anlatır? Anayasamızın başında bu temel yasanın genel felsefesini, varoluş nedenlerini ve gerçek gerekçelerini anlatan bir bölüm vardır. Buna göre anayasamız, Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirlemektedir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ile onun ilke ve devrimleri doğrultusunda bir belgedir. Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Anayasanın daha sonraki maddelerinde egemenlik hakkını hiçbir surette hiçbir kişiye, zümre veya sınıfa bırakılamayacağı ayrıca vurgulanmıştır. Her Türk vatandaşı anayasada gösterilen temel hak ve özgürlüklerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerine uygun olarak yararlanacak, maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip sayılacaktır. Bu ideallerin korunup gözetilmesi vatandaşların vatan ve millet sevgisine emanet edilmiştir. Birinci kısım, genel esaslar. Anayasamızın birinci kısmı cumhuriyetimizin ve devletimizin temel ilkelerini belirler. Devletimiz bir cumhuriyettir ve toplumun huzuru için vardır. Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Ülke ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Dili Türkçedir, milli marşı İstiklal Marşı'dır, başkenti Ankara'dır. Anayasamızın bazı hükümleri değişen koşullara uyum sağlamak üzere değiştirilebilir. Ancak yukarıdaki paragrafta belirlenen temel ilkeler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkelerini sınırlayan engelleri kaldırmak, vatandaşların maddi ve manevi varlıklarının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenle ayrım gözetilmeksizin yasalar önünde eşittir. İkinci kısım, temel haklar ve ödevler. Anayasamızın ikinci kısmı temel hakları ve bunlara ilişkin görevleri belirler. 1. Genel ilke, herkesin kendi kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğudur. Bu hak ve özgürlükler kişinin toplumuna, ailesine ve diğer kişilere karşı olan ödev ve sorumluluklarını da içerir. Önemli nokta şudur ki, yalnızca bu hak ve özgürlükler değil, anayasanın hiçbir hükmü anayasada yer alan hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik olarak kullanılamaz, yorumlanamaz. Gerçi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması da mümkündür. Ama sadece anayasada gösterilen koşullar çerçevesinde. Devletin ve ülkenin bütünlüğü, cumhuriyet, milli egemenlik, milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık tehlikeye düştüğünde temel hak ve özgürlüklerde sınırlandırmaya gidilebilir. Yine de bu sınırlandırma anayasanın sözüne ve özüne uygun olmak ve yasayla yapılmak zorundadır. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, savaş, seferberlik, sıkı yönetim, olağanüstü hal gibi durumlarda bu hallerin devamı süresince askıya da alınabilir. 2. Anayasamızın ikinci kısmının ikinci bölümü kişi hakları ve ödevlerinden çok ayrıntılı biçimde söz eder. Bu bölümde ayrıntıya girilmiş olması çok doğaldır. Çünkü kişi hakları insanlığın yüzyıllar süren bir mücadele sonunda kazanmış olduğu haklardır. Bunların anayasa güvencesi altına alınması özel önem taşır. Bu hakların başında kişi dokunulmazlığı gelir. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kişinin bu değerlerine dokunulamaz, ona işkence ve eziyet yapılamaz, hatta rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere de tabi tutulamaz. Gerçi durumun istisnaları vardır, fakat bu istisnalar ancak yasaların ve yetkili mahkemelerin izin vermesiyle kullanılır. Anayasamıza göre angarya yasaktır. Yani kimse zorla çalıştırılamaz. Yasaların öngördüğü vatandaşlık ödevi niteliğindeki çalışmalar bu hükmün dışındadır. Herkes kişi hürriyetine ve güvenliğine sahiptir. Bu hüküm anayasada ve anayasaya uygun olarak çıkarılmış bulunan yasalarda öngörülmüş olan koşullar dışında kimsenin hürriyetinin ve güvenliğinin tehdit edilemeyeceğini ifade eder. Mahkemelerce verilmiş olan hürriyeti kısıtlayıcı cezaların yerine getirilmesi ve toplum için tehlike gösteren kişilerin denetim altına alınması gibi durumlar içinde belli ilkelere uyulması gerekir. Örneğin, yakalanan ya da tutuklanan sanıklara yakalama, tutuklama nedenleri bildirilir. Yakalanan ya da tutuklanan kişi en geç 48 saat içinde hakim önüne çıkarılır. Anayasada belirlenmiş olan esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar devlet tarafından ödenir. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Hakim kararı olmaksızın kimsenin üstü özel eşyası aranamaz. Aynı ilkeler konut içinde geçerlidir. Anayasamıza göre kişiler haberleşme özgürlüğüne de sahiptir. Kişilerin haberleşmesi engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlük ancak kamu düzeni açısından ve ancak yasayla sınırlandırılabilir. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz. Ancak doğal olarak bu özgürlüğün kullanılması, devlet düzeninin din esaslarına dayandırılması, din ve dince kutsal sayılan şeylerin kötüye kullanılması amacına yönelemez. Vatandaşlar doğrudan dinle ilgili olmayan durumlarda da düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamazlar. İsterlerse düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ya da başka yollarla yayabilirler. Bu özgürlüklerin kamu düzenini korumak amacıyla ve ancak yasayla sınırlandırılabilir. Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir. Basın hürdür ve sansür edilemez. Yasaların gösterdiği usullere uyulmak kaydıyla herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Aynı şekilde herkes önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Ancak doğaldır ki bu haklar kamu düzenini bozacak biçimde kullanılamaz. Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Anayasamız kişilerin haklarını ve ödevlerini saymakla yetinmemiştir. İkinci bölümün sonuna bu hakların korunmasına ilişkin hükümler de koymuştur. Herkes yargı önünde haklarını arayabilir. Mahkemeler görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamazlar. Kişiler resmi görevler tarafından zarara uğratılmışlarsa bu zarar devlet tarafından tazmin edilir. 3. Anayasamızın 2. kısmının 3. bölümü sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ile ilgilidir. Bunları şöyle özetleyebiliriz. Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet aile kurumunu koruyup gözetecek ve gelişmesi için her türlü tedbiri alacaktır. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Anayasamız bu hakkı ayrıntılı biçimde işlemiştir. İlgili maddede kişilerin hakları yanında ödevleri de sayılmakta, ayrıca devlete düşen görevler sıralanmaktadır. Eğitim ve öğretim, Atatürk inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Anayasamız üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kıyılar içinde hüküm getirmiştir. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyı ve sahil şeritlerinin kullanımı kamu yararı gözetilerek ve yasayla düzenlenecektir. Devlet aynı şekilde ülke topraklarının verimli olarak işletilmesini sağlamak ve geliştirmek için de gerekli önlemleri alacaktır. Topraklarımızın erozyonla kaybedilmesini önlemek, topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan köylüye toprak sağlamak devletin görevleri arasında sayılmaktadır. Anayasamız kamulaştırma, devletleştirme ve özelleştirme konularında da devlete bir takım haklar tanımış, ancak bu uygulamalar içinde kişilerin haklarını gözetecek önlemler de düşünmüştür. Sosyal ve ekonomik haklardan bir başkası çalışma ve sözleşme hakkıdır. Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme özgürlüğüne sahiptir. Ancak çalışma kişiler için yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir ödevdir de. Devlet de çalışma alanını geliştirmek için gerekli tedbiri alacaktır. Kişilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, güçlerine uymayan işlerde çalıştırılmaları mümkün değildir. Çalışanların yasalarla düzenlenecek dinlenme hakları korunacaktır. Öte yandan işçiler ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar kurma hakkına sahiptirler. İşçiler ve işverenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına da sahiptirler. Anayasamızda grev ve lokant haklarından, emeğe ödenecek ücrette adaletin sağlanmasından da söz edilmektedir. Bütün bu haklar ve ödevlerle ilgili ayrıntılar yasa tarafından düzenlenecektir. Anayasa genel çerçeveyi çizmekte, genel ilkeleri koymaktadır. Çevre konusu dünyamızın gündemine yenice girmiştir. Anayasamız bu konuya ilişkin hükümler de getirmiştir. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Anayasamız Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimiz için de hükümler koymuş ve bu konuda kendisine görevler yüklemiştir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarından korunması, spora teşvik edilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Ama aynı şekilde şehitlerimizin, gazilerimizin, dul ve yetimlerin, sakatların, yaşlıların, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın korunup gözetilmesi de anayasamızın devlete yüklediği görevler arasındadır. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarımız elbette önemlidir. Devlet bu konularda da görev üstlenecektir. Ayrıca sanat değerlerimizin ve sanatçılarımızın korunması da devlete verilmiş görevler arasındadır. 4. Anayasamızın ikinci kısmının dördüncü bölümü siyasi haklar ve ödevleri düzenlemektedir. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk sayılmaktadır. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Bu hakkın kazanılıp kaybedilmesi ancak yasa ile düzenlenir. Vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Vatandaşlar seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma hakkına sahiptirler. Seçme ve halk oylamasına katılma hakkı 18 yaşını doldurmuş bulunan Türk vatandaşları için geçerlidir. Ancak silah altında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlar. Anayasamıza göre siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları sayılırlar. Siyasi partiler ilgili yasaların belirlediği esaslar içinde önceden izin alınmaksızın kurulurlar. Ancak devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamazlar. Bir sınıfın zümrenin diktatörlüğünü, suç işlemesine hedef edinemezler. Uyacakları esaslar ayrıca yasa ile belirlenir. Seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı, yönetim ve denetim altında yapılır. Vatandaşlar siyasi parti kurma ve partilerde görev alma hakkına da sahiptirler. Ancak bu hakkın kullanılması için de 18 yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir. Siyasi partilere üyelik konusunda bazı sınırlamalar vardır. Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşların memur statüsündeki görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları, yüksek öğrenim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar. Yüksek öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin siyasi partilere üyelikleri ayrıca yasa ile düzenlenir. Her tür kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Kamu hizmetine girenler mal bildiriminde bulunurlar. Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu ödevin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği yasayla düzenlenir. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mani gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Mani yükümlülükler yasayla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vatandaşlar kendileriyle veya kamuyla ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıyla başvurma hakkına sahiptir. Bu başvuruların sonucu dilekçe sahibine yazıyla bildirilir. Üçüncü kısım, Cumhuriyet'in temel organları. 1. Bu kısım birinci bölümü yasama ile ilgilidir. Bu bölümde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna ve çalışmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. 30 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. Ancak durumun istisnaları vardır. İlkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlik hizmetini yapmamış olanlar, taksiri suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar ve ilgili maddede sayılan diğer kişiler milletvekili seçilemezler. Hakimlerle savcıların, Yüksek Öğretim Kurumu elemanlarının, memur statüsünde çalışan kamu görevlerinin, silahlı kuvvetler mensuplarının milletvekili seçilebilmeleri için ise aday olmazdan önce görevlerinden çekilmeleri şarttır. Seçimler 5 yılda bir yapılır. Seçimlerin yenilenmesi, ertelenmesi ve ara seçimlerle ilgili hususlar anayasamızda ayrıca düzenlenmiştir. Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi veya seçmenlerini değil, bütün milleti temsil ederler. Göreve başlarken ant içerler. Bu andın metni anayasamızda verilmiştir. Milletvekilleri meclis çalışmaları arasındaki oy ve sözlerinden, ileri sürdükleri düşüncelerinden sorumlu tutulamazlar. Bu sözlerini ve düşüncelerini meclisçe başka bir karar alınmadığı sürece meclis dışında da tekrarlayabilirler. Bu kurala yasama dokunulmazlığı denir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak, bakanlar kurulunu denetlemek, bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek, bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp karara bağlamak, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletler arası anlaşmaları uygun bulmak, genel ve özel af ilanına karar vermek, mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek, ayrıca anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu görev ve yetkileri hangi esas ve usullere uygun olarak yürüteceği anayasamızda ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülke sorunları hakkında bilgi edinme ve denetim yolları da gösterilmiştir. Bunlar soru, meclis araştırması, genel görüşme, gen soru ve meclis soruşturması olarak belirlenmiştir. Soru, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemedir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemedir. Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesidir. Genel soru, bir siyasi parti adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla gündeme gelen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bakanlar Kurulu'na olan güveni veya güvensizliği ile sonuçlanan bir denetim yoludur. Meclis soruşturması, Başbakan veya bakanlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 10'da birinin vereceği önergeyle soruşturma açılmasıdır. 2. Anayasamızın 3. kısmının 2. bölümü yürütme ile ilgilidir. Yürütme erki Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır. Bu bölümde idare başlığı altında yürütme mekanizması ile ilgili esaslar ve olağanüstü yönetim biçimleri de düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından 7 yıllık bir süre için seçilir. Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez, seçildikten sonra varsa partisiyle ilişiği kesilir. Göreve başlarken ant içer. Ant içme metni anayasamızda gösterilmiştir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyumlu biçimde çalışması onun gözetiminde olur. Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı erklerine karşı görev ve yetkileri vardır. Yasaları Cumhurbaşkanı yayımlar. Bunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderme yetkisi vardır. Anayasa değişikliğine ilişkin yasaları gerekli gördüğünde halk oyuna sunabilir. Yasalara, yasa hükmündeki kararnamelere karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açabilir. Cumhurbaşkanı bu yetkilerini kullanırken vatana ihanet hariç sorumlu tutulamaz. Cumhurbaşkanı yürütme alanına ilişkin olarak başbakanı ve onun teklifi üzerine bakanları atar. Genelkurmay başkanını atamak da onun görevleri arasındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasını Cumhurbaşkanı karar verir. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini o gönderir, milletler arası anlaşmaları o onaylar. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin 1/4'ünü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini, askeri Yargıtay üyelerini, askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçer. Bakanlar Kurulu başbakan ve bakanlardan kurulur. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Bakanlar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından başbakan tarafından seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Başbakan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetini yürütür. Ama bu siyasetin yürütülmesinden Bakanlar Kurulu birlikte sorumlu olur. Bakanlar başbakana karşı sorumludurlar. Bakanlar Kurulu yasaların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere yasalara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı yasayla düzenlenir. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Ancak başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Bu görev savaşta Cumhurbaşkanı namına Genelkurmay Başkanı tarafından yerine getirilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda Bakanlar Kurulu'na görüş bildirmek üzere Milli Güvenlik Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşur. Anayasamız olağanüstü yönetim, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hallerini de düzenlemiştir. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım halleriyle hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri nedeniyle kamu düzeninin bozulması hallerinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşünü aldıktan sonra yurdun belli yerlerinde veya bütününde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatana, cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması halinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşünü aldıktan sonra yurdun belli yerlerinde veya bütününde süresi 6 ayı aşmamak üzere sıkı yönetim ilan edebilir. Yürütme bölümünde idare başlığı altında idari sistemimize ilişkin esaslar düzenlenmiştir. İdare, kuruluş ve görevleri bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren yasaların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak kaydıyla yönetmelikler çıkarabilirler. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Türkiye Merkezi İdare Kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Kamu hizmetlerinde verimi ve uyumu sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idareler yerinden yönetim ilkesine göre yönetilir. Ancak merkezi idare mahalli idareler üzerinde hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla yasada belirtilen esas ve usuller içinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyeleri İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar görevlerinden uzaklaştırılabilir. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Bunların yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları doğrudan idareye karşı açılabilir. Ancak idare bu kişilere rücu edebilir. Kamu hizmetlerinde çalışmakta olan kimseler, üstlerinden aldığı emirleri yönetmelik, tüzük, yasa ve anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez. Ancak üst emrini yazılı olarak yinelerse emir yerine getirilir. Bu halde sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Anayasamız, yüksek öğretim kurumları, radyo ve televizyon kuruluşları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili düzenlemelere de idare başlığı altında yer vermiştir. 3. Anayasamızın 3. kısmının 3. bölümü yargı konusuna ayrılmıştır. Bölüm, önce yargı erkine ilişkin genel esasları belirlemekte, daha sonra mahkemeler ve yüksek mahkemeler ile ilgili düzenlemeleri yapmaktadır. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, yasalara ve hukuka bağlı kalırlar. Ancak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve terkinde bulunamaz. Bu kural önemlidir. O kadar ki görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile soru sorulamaz, görüşme açılamaz, beyanda bulunamaz. Yasama ve yürütme organları mahkeme kararlarına uymak zorundadırlar. Bu kararları değiştiremeyecekleri gibi uygulanmasını geciktiremezler de. Hakimler ve savcılar azdolunamaz, kendileri istemedikçe 65 yaşını bitirinceye kadar emekliye ayrılamaz, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle bile olsa özlük haklarından yoksun bırakılamaz. Bu kurala hakimlik ve savcılık teminatı denir. Mahkemelerde duruşmalar herkese açık olarak yapılır. Genel ahlakın ve kamu güvenliğinin gerektirdiği durumlar bu kuralın istisnasını oluşturur. Buna yine mahkeme karar verecektir. Mahkemelerin kuruluş, işleyiş ve yargılama usulleri yasa ile düzenlenir. Devletin ülkesi ve milletine bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri anayasada belirtilen, cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli olmak üzere devlet güvenlik mahkemeleri kurulur. Anayasamız bu mahkemelerin kuruluş, işleyiş ve görevlerine ilişkin olarak genel esasları göstermiş ve diğer hususların yasa ile belirleneceğini ifade etmiştir. Anayasamıza göre asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallelerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmak üzere askeri mahkemeler kurulur. Anayasamız yüksek mahkemeleri Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi olarak belirlemiştir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Sayıştay ayrıca düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün şekil ve esas bakımlarından anayasaya uygun olup olmadığını denetler. Anayasa değişiklikleri sadece şekil bakımından denetlenir. Anayasamız bu yüksek mahkemenin kuruluşuna, çalışma ve yargılama usulüne ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açma hakkı Cumhurbaşkanı'na, iktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 5'te 1'i tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi parti varsa bu hak en fazla üye sahip parti tarafından kullanılır. Ancak anayasaya aykırılık iddiası diğer mahkemelerde de ileri sürülebilir. Bir davaya bakmakta olan mahkeme uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerini anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. İptal kararları geriye yürümez. Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı yerine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yargıtay'ın nasıl oluşacağına ve nasıl işleyeceğine ilişkin esaslar anayasamızda gösterilmiş ve ayrıntıların düzenlenmesi yasaya bırakılmıştır. Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir adli yargı yerine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Danıştay'ın nasıl oluşacağına ve işleyeceğine ilişkin esaslar anayasamızda gösterilmiş ve ayrıntıların düzenlenmesi yasaya bırakılmıştır. Askeri Yargıtay, askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kuruluşu ve işleyişi yasa ile belirlenir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapar. Kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri yasa ile düzenlenir. Uyuşmazlık Mahkemesi, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemek üzere yetkili kılınmıştır. Kuruluş ve işleyişi yasa ile düzenlenir. Ancak diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, adli ve idari yargı hakim ve savcılarının mesleğe alınma, atama, nakil, yükselme ve bunun gibi işlerini yürütmek üzere oluşturulmuştur. Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Kuruluş ve işleyişi yasayla düzenlenir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Adalet Bakanı başkanlık eder. Bu kurul kararlarına yargı yolu kapalıdır. 3. kasetin B100'ü burada bitti. Devamı 4. kaset A100'ünde sayfa 97.